Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sağdan.
Hocam geçen hafta evliliğin faydalarından bahsettik. Son bir faydası var hocam, onu da söyleyeyim. Çok faydası var da. İmam Gazali Hazretleri'nin
bahsettiği
hocam faydalar. Yakınları çoğaltmak. Hocam yani şöyle, insan tek başına yalnız kurt gibi bu dünyada yaşayamıyor.
Evet.
Hocam sanki bazı hayvanlar yalnız yaşıyor değil mi? Kaplanlar falan.
Kaplanlar yalnız, leopar, çita. Yalnız derken aslında erkekleri yalnız. Dişilerin gene şey oluyor genellikle. Yavruları oluyor. Yavruları oluyor.
Evet.
Ama yani yalnızlık özellikle sudaki hayvanlarda da var yani yalnız yaşama.
Bizde hocam bir söz var, yalnız yaşamak Allah'a mahsustur, yalnızlık derler. Şimdi hakikaten insan hocam evladı oluyor, amcası, dayısı, işte evleniyorsunuz, kayınpeder, kayınvalide, işte kayınbirader.
Evet.
Böyle geniş bir destek halkası hocam. Yani aslında her biri sizin sağlığınıza da katkısı oluyor bunların.
Doğal sigorta bunlar yani, doğal sigorta. Bunu özellikle şeyde anlıyorsunuz işte, bu tür evlilikleri olmayan insanlar özellikle 40'ından itibaren, 50'sinden itibaren yalnızlığını fark etmeye başlıyor hocam. Yani artık şey noktaya geliyor.
Hocam hatta şöyle
telafisi
bir şey var.
Telafisi zor bir noktaya
şöyle
geliyor.
Şöyle bir şey de var. Çok ileri yaşlarda yalnız yaşayanları çok istismar ediyorlar. 60'ında, 70'inde, 80'inde yalnız bir insan.
Evet.
Kadın veya erkek fark etmiyor. Hocam çeteler var böyle. Zorla evine el koyuyorlar. Yani bir şekilde yaşlı bir insan imzasını almak zor bir şey değil ki. Alıyorlar imzasını, işte notere falan götürüp. Adamcağızın işte Eyüp'te bilmem klasik eski bir yerde 50 sene önce 70 sene önce almış merkezi bir yerde evi var. Tabii zengin yani, kendisi için fakirlik yani, parası yok ama evini eline alıyorlar falan. Hocam böyle çok sıkıntılı veya hasta oluyor, doktora gidemiyor. Hatta hocam şu anda biliyorsunuz bunu birkaç kere dile getirdik. İngiltere'de yalnızlık bakanlığı kurdular. 9 milyon İngiliz yalnız yaşıyor.
Ve onun getirdiği bir de şey, o insanlardaki psikolojik şeyi bir düşün yani. Hani Robinson Crusoe masalı hep aklımızdadır. Yalnız yaşamak ne kadar zor bir
onun
şey.
Onun bile
yani.
Cuma diye bir kölesi vardı hocam. Cuma diye köle ileriden buluyor. Yani bir, o da yani hakikaten.
O da ilginç bir gönderme herhalde, layık görüyor ancak.
Yani Cuma bizim en mübarek günümüz.
Evet. Bir de isim de o özellikle seçilmiş. Evet, evet.
O da ilginç bir şey de. Şimdi hocam düşün yani, bir adam evinde bir kızı, oğlu, bir akrabası olsa. Hani bir bardak su isteyecek, içecek. İçemediği için ölüyor hocam. İlacını kullanamıyor.
Evet.
Ve yaşlı, başı dönüp düşüyor, bir yerini kırıyor. Devlete bile hocam esasında çok büyük maliyetler var bunların.
Evet. Sonuçta mesela şeyler, sağlık sigortalarında artık çok ciddi bir şey haline geldi sigortada. Yük haline gelmeye başladı. Bir de Batı ülkelerinde şey yükseldiği için, ortalama yaşam süresi yükseldiği için yalnız yaşayanlar bayağı uzun bir zaman yalnız yaşıyor. Diyelim ki bizde ortalama ömür yaklaşık 80 ama diyelim ki bazı ülkelerde 90-95, adamın ömrünün yarısı yalnız geçiyor hocam.
Ve yani çalıştığında daha fazla emekli maaşı alıyor.
Öyle durumlarda
yani 30 sene çalışmış, 50'de emekli olmuş, işte 100 yaşında ölürse 30 sene çalışmış, yani 50 sene.
O da ekonomi için ayrı bir şey haline geliyor, yük haline geliyor.
Yani hocam bu İslam'ın faydalarını say bitmiyor ama hocam şimdi biraz hocam şeye geliyorum, bunu da söyleyeyim.
Şimdi düşünün mesela o yaşlarda bizde ne oluyor hocam? Geleneği izleyenler torunlarını sevmeye başlıyorlar. Ne kadar bir canlılık getiriyor yani.
Ne kadar bir canlılık değil mi hocam? Yani. Hakikaten doğru söylüyorsunuz. Şimdi hocam hep faydalarından bahsettik de. Hocam sormayacak mısınız? Bu işin hiç olumsuz yönü yok mu kardeşim? Herkes evlensin. Niye bu kadar mutsuzluk var? Her gün açılacağım gazeteleri. Bazen işte eşler birbirine zarar veriyor.
Evet.
Daha bahsetmiyorum artık, çok açık bir şekilde anlıyor dinleyicilerimiz.
Evet.
Çocuklar arası kavgalar, anne baba arası kavgalar, anne baba çocuk kavgaları, işlenen suçlar.
Ama mesela yüzde kaç işte?
Hocam şimdi onu şey yapacağım. İmam Gazali Hazretleri hocam bir şey ele alırken İki tarafla ele alıyor. Faydası, teşvik ediyor. Zararı var, uyarıyor hocam. Şimdi hocam evlenmenin afetleri diyor. Birinci afet. En güçlü afet de buymuş hocam. En kuvvetlisi ailenin helalinden nafakasını temin etmekteki acizlik. Yani evlendiğiniz zaman helalinden ailenin nafakasını kazanamayacaksınız.
Yani bir işiniz gücünüz olması lazım.
Ciddi bir işin gücün yok. Ciddi bir eğitim almamışsın. Yaşadığın ülke çok pahalı, evlenmenin masrafları. Hani bekarsınız, bir odada yatabilirsiniz.
İdare edersiniz. Evet.
Ama evlenince müstakil bir daire, ev lazım. Çoluk çocuğun işte yaşam masrafları, doğum masrafları, okul masrafları. Hocam en büyük tehlike bu diyor. Bu helal nafakayı temin bilhassa bu zamanda kendisinin ölüm yılı 1101. Herkes için kolay olmayan bir şeydir. Yani hocam İstanbul şartlarında şimdi çok daha zor. Hocam şöyle tavsiyede bulunabilir miyiz? İlla evlenmek istiyorsunuz.
Evet.
İlla İstanbul demenin bir manası var mı?
Tabii.
Ben yani, bunu anlayamıyorum hocam. Yani İstanbul'da en basit ev kirası hocam 1500-2000 lira.
Evet.
Ulaşım bir para. Sağlık giderleri ciddi para. Yani atıyorum asgari ücretten bir işi İstanbul'da değil de daha küçük bir şehir. Benim hocam Kütahyalıyım. Hayat çok ucuz mesela orada.
Evet.
200 liraya ev kirası buluyorsunuz. 300 liraya. Yani burada 300 lira kapıcı parası, bilmem ne parası bile yani evet, listeleri evet, var ki. Evet. Ev kirasından fazla senin giderleri var. İlla mecbur musun İstanbul'da yaşama? Yani hocam böyle bir devrim de yapmamız lazım kafamızda.
Kesinlikle yani burayla sınırlamamak lazım. Ya İstanbul'da yaşamak başka bir şey. İstanbul'u yaşamak başka bir şey. Biz zaten İstanbul'u yaşayamıyoruz diyelim. O zaman niye İstanbul'da yaşayalım ki? Çünkü İstanbul'da yaşarsan buranın sadece çilesini çekersin. İşte trafikte kaybettiğin zamandır, aşırı kiralardır, işte katlanılamayacak olan aidatlardır. Başka karşıdan çıkan 40 türlü masraf ve problemdir.
Hocam günde 3 saat 4 saat trafikte vakit öldüren evet. Hakikaten vatandaşlarımız var. Yazık, insan üzülüyor yani.
Evet, onun için şey yani alternatifi olanlar için söylüyorum. Tabii bazen de şey oluyor.
Olmayabilir, olmadığı için yok hocam.
Yani. Alternatifi
mecburdur.
Olanlar, alternatifi olanlar için şey çok daha anlamlıdır. Küçük yerler benim çalıştığım yayın evinde yazar arkadaşlar vardı. Artık bunlar öğretmenliklerinin şeyine gelmiş. Son dönemlerine gelmişler yani. Devlet bunlara bir seçenek sundu. Devlete geçtiler. Hepsi bir Anadolu'da bir tarafa gidecek duruma geldiler.
İstanbul'da çalışırken atıyorum Kütahya, bilmem
Erzurum'a, Hakkari'ye, Trabzon'a, Samsun'a. Şimdi önce tereddüt yaşadılar. Gitsek mi, gitmesek mi? Hocam gittiler. Sonra ilk girişlerini hatırlıyorum. Birkaç ay sonra gelmeye başladı. Hocam yanaklar kızarmaya başlamış. Kan gelmiş yüzüne.
Allah Allah. Oksijen solumuş.
Hocam fizyoloji değişmiş fizyoloji. Sonra bazılarını yerinde ziyaret ettik. Dedik tabii yani siz burada böyle olursunuz diye yani.
Hocam ben de geçen Malta'ya gittim. Bir öncekinde Kayseri'ye gitmiştim. İnanın özendim yani. Ya şimdi üniversitenin bir kampüsü var hocam. Yani bizim üniversitemizin kampüsü diye bir şey yok. Çünkü İstanbul'da
dar alana sıkışmış.
Yeni binalar yapılıyor. Hocam dönümlerce arazi. Hocalara müstakil bahçe veriyorlar. Ekip bitsin diye. Çünkü çok büyük arazileri var. Şimdi hocam hiçbir İstanbul'a geri gelmek istemiyor. Ben şunun için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kimseyi İstanbul'dan soğutmak, göndermek gibi niyetimiz yok da. İstanbul'da hayat çekilmez hale gelmiş. Evlenmek istiyorsun. Aldığın maaş da hocam askeri ücret. Ev kirası şu hesap ediyorsun yetmeyecek.
Evet.
Aynı işi. İşi bulma imkanın da var. Hani olur yani iş bulamazsın. Sadece İstanbul'dadır anlarım. Yani benim yaptığım iş sadece İstanbul'da yapılıyor. Değil. Kütahya'da buluyorsun, Hakkari'de buluyorsun, Elazığ'da buluyorsun, Erzurum'da, Van'da, ne bileyim Kayseri'de. Git kardeşim orada yaşa.
Evet.
Ve güzel bir aile kur. Hatta geçen bir hocamız diyordu ki çocukları büyütünceye kadar küçük yerlerde çocuk yetiştirmek daha iyi. Hani küçük ilçelerde, İstanbul yakınında bazı başka ilçeler de var. Orada hani öğretmensiniz mesela İstanbul'un göbeğine tayin istemek yerine İstanbul'un civarında küçük bir ilçede de vazife yaparsınız.
Evet.
Çocuklar büyür artık kendi baştan çaresine bakınca o zaman çok istiyorsanız İstanbul'a meraklıysanız veya büyük şehirlere merkeze gelebilirsiniz diye hocam benim çok hoşuma gitmişti o tavsiyesi.
Evet. Şimdi ama diyelim ki insanlar emekli olunca buradan gitmek istiyor. Niye? Çünkü hobilerini yapabileceği bir yer yok yani. Ama Anadolu'ya gitse ne yapacak? Bir bağ bahçeyle uğraşacak, sohbet edecek insan var. Sohbet kültürü devam ediyor. Akrabayı taallukat var. İnsanlarla birlikte bir
komşuluk
sürü
komşuluk ilişkileri var.
Var. Bir sürü yani yapabileceği seçenekler var. Ekonomisini kaldırabileceği. Şimdi İstanbul koşullarında sizin hobi bahçesi sahibi olmanız çok zor bir şey.
Hocam şöyle söyleyeyim. Sizin gelirinizin onda birine sahip bir insan sizin 10 katı toprağı var.
Orada.
Yani Anadolu'da bir köşede. Evet. Siz mesela hocam bir tavuk görmemişsiniz. Taze yumurtayı hayal bile edemiyorsunuz.
Evet.
Yani manavdan aldığınız işte meyve, sebze, yumurta neyse kaç günlük. Ama hocam sizin onda bir gelirine sahip olan bir Anadolu'nun bir köyündeki, bir kasabasındaki aile tavuğunu kendisi yetiştiriyor hocam. Taze yumurtayı yiyor. Bahçesi geniş. Çocuklar orada top oynuyorlar. Hani biz hocam Türk milleti biraz böyle çok sabit fikirliyiz bazen. Ben İstanbul'da doğmuşum. Buraya
burada olmam lazım.
Mahkumum.
İşte şey, ben aslana benzetiyorum hocam. Hani Ergenekon'a göre hani kurtlarla Türkler arasında bağ kurulur. Yok, ben diyorum aslanlar. Niye diyorlar? Aslanlar hocam Allah vergisi doğuştan böyle bir düzine avcılık tekniğiyle beraber doğuyor. Fakat bunların bir ikisi üzerinde uzmanlaşıyor, pratik yapıyor.
Hepsinde gelişemiyor.
Hepsi geliştir, acından ölse yapmıyor hocam ya. Yani
Allah Allah. Sadece o bildiğini yapıyor.
O bildiğinden gidiyor yani, tamam mı? Ya yap, öbürünü yap. Hani bir de bizde aslanı çok böyle aslanım dedin mi falan, işte aslan yattığı yerden belli olur. Aslanın yattığı yer çok berbattır hocam. Çünkü 20 saat uyur günde yani, tamam mı? Hiç öyle hiç öyle temiz değildir yani.
Eyvallah.
Ama şey işte, onun için seçenek üretmek lazım. Hocam, İnsana şuradan, şey geliyor yani.
Evet, şuradan geldik. Yani helal nafaka bir yerde zor soracağım. Hatta ülke değiştirebilirsiniz.
Evet.
Şehir değiştirebilirsiniz. İlinizi, ilçenizi değiştir. Ya ben mahkum İstanbul'da yaşayacağım. Ama yaşıyorsun bu sefer yani hocam, sözümüz meclisten dışarı ya. Adam rüşvet almaya başlıyor.
Tabii.
Yolsuzluk yapmaya başlıyor. Mecburum diyor, ev kiramı yetiştiremiyorum. Çocukların okul masrafı diyor çok fazla. Eğer diyor İmam Gazali Hazretleri, bir kere evlenme. İlla evleneceksen de git helaldan kazanıp yetecek bir ülkeye, şehre, kasabaya göç.
Evet.
Genelde bizde hocam bu göçte de hakikaten çok hesapsız kitapsız. İlla bir büyük şehre gideyim. Orada evet, bir gece konduya sığınayım. Bir bodrum katında yani 1500 lira hocam kira veriyor adamcağız ya. 1000 lira kira veriyor Allah'ın evet, bodrum katına. Hocam o parayla Türkiye'nin bazı yerlerinde villa kiralayabilirsiniz.
Evet, yani Anadolu'da.
Bahçeli ev kiralayabilirsiniz.
Şimdi bakıyorsun hocam, Türkiye'de tarım yapabilecek alanların ne kadar kullanılıyor? İnsanlar artık şey, tarım ve hayvancılık yapmak şey geliyor. Zül geliyor, aşağı bir iş geliyor.
Niye halbuki, öyle olsun ya?
Halbuki şey, tarım ve hayvancılık yapsa hocam, diyelim ki atıyorum aylık gelir belki 3-5, 4-5 milyar olacak belki. Tamam mı, yıla vurduğunda? Adam hocam gidiyor fabrikada ya da şurada burada diyelim ki 2-3 milyara razı oluyor.
Çok niye? Aşağı fiyatı değil mi hocam?
Yani yarı yarıya neredeyse şey, yani işte onu bir tür köylülük olarak görmek, bir tür küçümsemek şeye.
Hocam geçen hafta konuşmuştuk da yani meslekleri bazen böyle biz kafamızda küçük görüyoruz. Hani hatırlarsınız, ben geçen hafta evet, bahsetmiştim. Bir ebe çocuk yıkama konusunda uzmanlaşmış. Sanatkar hale gelmiş, bütün dünya davet ediyor. Aman bizim çocuğumuzu sen yıka. Büyük zenginler çok büyük meblalar veriyorlar. Şimdi o hanım sıradan bir iş. Yani çocuk yıkamayı şimdi hocam hangi birimiz hayal kurarız? Ben yani büyüyünce çok güzel çocuk yıkarız.
Evet.
Hiç aklımızın ucundan geçmez. Şimdi hocam yani meyve sebze yetiştirmek. Hocam bugün organik beslenme diyorlar. Hakikaten organik olan çok kıymetli.
Evet.
Pek çok insan keşke kendi tavuklarım olsa, kendi taze yumurtamı yesem, kendi bahçemde kendi biberimi, domatesimi yetiştiririm diyen insanlar var hocam bugün. Hmm. Emekli olup Marmaris'e gidip yerleşen sanatçılar, şarkıcılar, zenginler var. Yani demek ki köylülük değil, onu demek istiyorum.
Evet, bunun işlenmesi lazım işte. Şimdi şeyde medyada bunlar aşağı
zannediyor bazı mesela, değil mi hocam?
Tabii tabii. Küçümseyici bir eda ile sunulunca sonuçları böyle oluyor. Diyelim ki bu okullarda da böyle hocam. Meslek liseleri mesela, Anadolu meslek liseleri var. Kısaltması AMELE. Şimdi AMELE diye kısalttığın zaman öğrencideki psikolojisi ne olur?
Yani çocuk diyor ki buna, ben diyor marangozu hocam, marangozu sanal olarak değil de mesela şimdi hocam bu Abdülhamit Han Hazretleri marangoz. Şimdi bugün marangoz mesela hiçbir zannetmiş bir genç insan, genç
talip olmuyor.
Talip olmaz ya, ben ömür boyu ahşapla mı uğraşacağım, tahtala mı uğraşacağım? Bir sanat, bir padişahla evet, uğraşmış bu sanatla.
İşte şey, ben şeyde gördüm Anadolu'da bazı şehirlerde, baktım ki şey yazıyor. Burada işte atıyorum, bu el sanatını geliştirmek üzere devlet teşviği uygulanmaktadır. Çırak bulabilsin diye yani. Devlet teşvik uyguluyor. Mesela diyelim ki gümüşçilik, bu tür işlemecilikler ya da başka o kadar adını sanını bile unuttuğumuz el sanatları var ki. Bunlar harekete geçirilmesi gereken şeyler yani. Çünkü o insan orada durduğu zaman mutlu olabilecek. Büyük şehre geldiği zaman büyük şehrin sadece külfeti altında ezilecek. Aile kurması daha zor olacak. Diyelim ki Anadolu'daki insanların hocam evlenme yaşı ile büyük şehirleri karşılaştırdığın zaman Anadolu'da evlenme yaşı daha şey.
Hocam Anadolu'da inanın yani çok makul bir fiyat evde alabiliyorsunuz. Evet. Yani ev kiraları hocam o kadar ucuz ki bazen ev sahibi neredeyse üste para verecek.
Bir de orada
evin boş kalmasın.
Şimdi orada mesela hocam insanlar bir de birbirini tanıyor. Çocukluğundan beri tanıyor. Şimdi büyük şehirde şöyle oluyor. Diyelim ki bir kıza talip oluyor ya da bir kız bir delikanlıya talip oluyor. Ama onu sadece şey tanıyor. Yani o tanışma dönemi.
Kendisi onun tanıyor sadece.
Çocukluğundan gelen özelliklerini bilmiyor. Kendisini bir de kendisini de sınırlı olarak tanıyor. Yani onun diğer özelliklerini bilmiyor. Nasıl bir insanla karşılaşacağını bilmiyor. Kaygı duyuyor. Ama Anadolu'da orta ölçekli bir şehirde onun çocukluğunu bile biliyorlar.
Eyvallah hocam.
Dolayısıyla daha kolay bir evlilik oluyor. Yani bunun çocukluğunu da biliriz derler. Yani ha tamam o zaman bu bir güvence oluyor. Ama İstanbul'da siz birkaç aylık bir tanışıklık içerisinde bile insanlar kendi başlarındayken nasıl yaşıyor, nasıl düşünüyor, nasıl davranıyor bilmiyorsun. Geçenlerde bir böyle bir evlilik gelmişti. Mesela şey çıkmış mesela ruhsal hastalıkları olan bir tip çıkmış. Gizleyebiliyor bazı insanlar.
Büyük şehirde gizlemek kolay. Kimse kimseyi aramadığı evet, için. Ama evet. Küçük yerde hocam herhalde bunu zor gizlersiniz.
Tabii ki hiç gizle. Yani gizleme şansı yok yani.
Hocam buraya şuradan geldik. Keşke bazı programlarda hocam bazı mesleklerimiz böyle biraz tervic edilse. Şimdi hocam eski filmlerimizde işte köylü, çiftçi falan, amele. Bunlar hocam hep böyle kötü gösterildi. Hocam bizde atasözüne benzer bir şey var. Biraz kabaca ama özür dilerim. Kızını işte efendim başıboş bırakırsan ya davulcuya varır. Ya zurnacı diye böyle bu mesela bu müzik aletlerini çalmayı eski ecdadımız küçük görmüş. İşe yaramaz hakikaten yani. Karın doyurmaz. Şimdi hocam en çok parayı bunlar getiriyor.
Niye? Eskiden çalgıcı deniyordu. Şimdi müzisyen deniliyor.
Bak şimdi ufacık bir
adı
isim.
Adı bile değişikliği.
Ufacık bir isim değişikliği. Şimdi ben müzisyenim dediğiniz zaman bir anda herkesin ulaşamadığı, hayran olduğu bir insan tipi. Yani ben organik gıda üreticisiyim desek hocam ne bileyim.
Evet.
Organik yumurta üreticisiyim desek.
Ben şimdi siz geçen şey aşçılığı örnek vermiştiniz de şef master chef gibi tarzı programlarla birlikte birdenbire aşçılık çok özel prestijli bir şey haline geldi.
Hocam
ya.
Bize bazen seyrediyoruz. Adam soğan kesiyor normalde. Yani böyle tak tak tak tak tak. Hepimiz böyle hayran hayran adamın soğan kesmesine bakıyoruz. Halbuki soğan doğramak hiç de böyle insanı sevindiren, güldüren değil. Tam tersi ağlatan bir iştir. Şimdi keşke hocam bu şuradan geldik buraya. Helal kazanç için hocam çok kapılar var. Ama biz bu helal kazanç kapılarına kafamızda, beynimizde şeyi kapatmışız. Yani gidip köyümüze koyun yetiştirmek, bahçemizde organik domates yetiştirip bundan hem para kazanıp. Geçen hocam eşim şey yaptı, bir yerden çok makul fiyata bal getirttik. Doktor karı koca, İstanbul'dan hocam bıkmışlar. Gidip böyle güzel bir beldemizde büyükçe bir arazi alıp.
Arıcılık
organik yapıyorlar. Hem mesleğen de yapıyorlar esasında. Ama bunun yanında arıcılık yapıyorlar. Hocam bal çok kaliteli. İnanılmaz fiyatı düşük. Şimdi burada söylemeyeyim reklama girmesin. Bal şeyleri çok meşhur. Bunlar kar için yapmıyor. Bir de hocam çok hayır dua alıyorlar. Yani atıyorum en az değil bizim mi? Gibi 100 aileye para karşılığı ama inanın ben onu bana yani bedava vermiş gibi kabul ediyorum ben. Şimdi hocam bu kapları kapatıyoruz. Tek geçim kaynağı devlete memur olacaksın. Sıkışırsan da artık ne yapalım? Yolsuzluk yapmak da yani sanki caiz gibi bir anlayışımız var. Halbuki Allah-u Teala çok kapı açmış. Keşke biz bu hocam bu kapıları kafamızda kapatmamış olsaydık diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden şimdi hocam burayı böyle şey yapmış olduk. Şöyle diyor hocam İmam Gazali Hazretleri. Bekar insan boğazına nasıl olsa bakar. Fakat evlenenler ekseriye kötü yollara sapar. Ailesinin isteklerini yerine getirmek sevdasına kapılarak ahiretini dünyası uğruna feda eder diyor hocam. Hocam ben şunu demek istiyorum burada o zaman. Eşler birbirine yardımcı olsun. Azla kanatkarlık içinde yaşamayı da öğrenelim.
Yani bu öbür türlü ne oluyor? Öbür türlü işte bir tüketim çılgınlığı başlıyor. Tüketim çılgınlığı bu defa onların taksitlerini ödemeye, sürekli para kazanmaya, yani yaşamaya değil, bu şeye benziyor. Yaşamak için yemek mi, yemek için yaşamak mı yani? Artık sadece biz o tüketim çılgınlığımızı iş edebilmek için kazanmaya çalışıyoruz yani.
Hocam ben fakültede böyle genç öğrencilerimi de evlendiriyorum. Böyle iki taraf istek hazır. Biraz gelirleri de var ama şartım şu. Çok zahit olacaksınız diyorum. Yani az bir eşya ile çok böyle pahalıya kaçmayan bir düğün yaparak mutlu olacaksanız diyorum yardımcı olayım size. Ama çok süper lüks ev eşyası istiyorsunuz. Süper lüks bir düğün yapmak istiyorsunuz. Kusura kalmayın diyorum, ben size hiç yardımcı olamam, başka kapıya.
Evet.
Çünkü hocam sonu gelmiyor yani isteklerin. Hani geçen bir iki arkadaşı evlendirmiştim. İnanın hocam küçük bir tablo almışlar böyle. Üç kişi zor yemek yersiniz. Onun etrafında gayet de mutlu ve çok da mesut bir hayatları vardı.
Öbür türlü ne oluyor? Bizim Karadeniz'de eskiden çok yaygındı hocam. Düğünlerin hep gösterişli olması istenirdi. Bu durumda erkek tarafı büyük borç altına girerdi, gösterişli düğün olsun diye. Sonra ne oldu biliyor musunuz hocam? Bir iki yıl içerisinde gurbete çıkıyor adam. Niye? Borcu kapatacak.
Borcunu diyemiyor.
Ve eskiden gurbete gidenler hocam, diyelim ki İstanbul'da bir gurbetti eskiden. Mesela amcam Viyana'ya gitmişti. Senede hocam 15-20 gün, bilemedim bir ay izni var bu insanın. Yani
aile hayatı zehir.
Aile hayatı yani, yok yani.
Değer mi yani? Bir günlük gösterisi. Tabii. Hocam bir düğün en fazla 3 saat sürüyor. Hadi 4 saat sürsün.
Şimdi bir miktar o normalleşti artık. Eski bir de şey vardı. Bir eskiden kötü bir adet vardı. Düğün sahibine habire masraf yaptırılırdı. Ya düğün sahibi zaten kendi masraflarını zor karşılıyor.
Şimdi hocam güzel bir konuya girmiştiniz. Evlenen çiftlere yardımcı olmak.
Evet.
Hocam böyle bir, ben bazı kesimlerde gördüm bunu. Bazı çok başında arif insanlar. Evlenen çifte diyor ki evinde neyin eksik evladım? Buzdolabı mı? Hocam küçük şey değil ha. Hani fincan takımı falan değil. Yani kahve takımı, iki tane fincan bir tane cezve değil. Yani buzdolabım mı yok? Diyeyim, yatak odası takımım mı yok? Halı mı yok, kilim mi yok, yardımcı olayım diyor hocam. Alanları biliyorum ben. Şimdi hocam dediğiniz gibi evlenen insanlara akrabaların, iş arkadaşlarının, mesela sizin iş yerine arkadaşınız çalışıyor. Evlenmek için işte başladı, siz duydunuz. Hemen hocam bir araya gelip, ya arkadaş sen yatak odası takımı, onu biz alalım denilse. Ne olur hocam yani, biz bazen böyle hani bu tür şeylere pek yardımcı olmuyoruz sanki veya daha küçük seviyede yardımcı oluyoruz.
Evet, yani mesela diyelim ki orada birilerinin başı çekmesi iyi olur. Şimdi birisi için, kendin için değil de başkası için hediye toplamak daha kolaydır yani.
Kendinize istemek zor.
Yani. Ama onun için diyelim ki bir düğünü var, bir derneği var, bir özel durumu var orada. Çalışma arkadaşlarının, komşularının, kendi sosyal çevresinin karınca kaderince katkıda bulunması bir şeydir. Büyük avantaj. Burada belediyelerimize de ben iş düşüyor diye düşünüyorum. Yani toplu düğün törenleri gibi. Bir ara mesela toplu sünnet düğünleri vardı.
Onun gibi hocam.
Onun gibi.
Hocam mesela, bu uzak doğuda bazı tarikatları var. Yüzlerce insan stadyumlarda evlendiriyorlar.
Evet evet. Mun tarikatı.
Mun tarikatı
evet,
muydu?
Evet, öyle bir özelliği var. Mesela ne oluyor? Çok görkemli bir düğün oluyor o zaman. Yani o insanlar için hani imkanları ona asla erişemeyecek. Bu da evlilik için bir teşviktir.
Hocam şöyle bir şey var. Bizim dinimizde Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Hiç ikramsız düğün olmaz. Hani abartıp çok böyle bütün şehre en kaliteli yemek yedirip düğün salonlarında kişi başı şu kadar fiyata, o da yasak. Hiç ikramsız düğün de yasak hocam. Biliyor musunuz? En fakir sahabe dahi hocam evlenecek olsa Peygamber Efendimizin şartı asgari bir koyun ikram etmek. Bir koyun kesilecek hocam. Güzelce pişirilip yani eğer imkanınız çoksa 3 koyun kesersiniz. Herkese bir kepçe efendim et yemeği verirsiniz. Asla hocam pilavın üzerine az bir şey serpiştirirsiniz.
Evet.
Bir koyunu 100 kişiye yedirirsiniz. Olmaz iş değil.
Yani sembolik de olsa bir hediyenin olması, diyelim ki işte bir lahmacun ya da bir pilav üstü tavuk gibi, bir ayran gibi yani.
Yani esasında dinimiz işin hep kolaylık tarafına kaçıyor.
Evet.
O yüzden hocam bu ilk şartı bu şekilde sonuçlandırmış olalım. Yani eşler birbirini haram kazanca itmemeli. Yani ben evlendim artık, hanım da her şeyi istiyor benden. Onu veya bazen erkek de isteyebilir eşinden. Bu sefer haramdı, rüşvetti, faizli kazançtı, oraya girmeyecek diyor İmam Gazali Hazretleri. Hocam ikinci afet diyor. Şimdi bir afet daha var hocam. Ailenin haklarını yerine getirememek, kötü huylarına tahammül edememek, eziyetlere dayanamamak gibi vaziyetlerdir. Hocam bir insan var ki diyorsun sık sık, hiç paylaşmaya alışmamış, hiç kimse için keyfini kaçırmamış bir adam. Şimdi hocam bu adam evlenmese daha iyi bence.
Evet.
Hanımı doktora götüreceksin, çocuğun doktora götüreceksin, bunların masrafları olacak. E canım ben sadece kendi masraflarımı karşılarım. Bu da hocam sanki biraz bireyselcilik, bir bencillik şeyi günümüzde çok yaygınlaştı maalesef.
Tabii.
Yani hani böyle bir kimsenin kahrını çekmeme psikolojisi erkekler için de geçerli.
Kadınlar için de geçerli.
Kadınlar için de geçerli hocam.
Ama sonuçta bu kimseye yaramıyor. Yani yardımlaşma, dayanışma en anlamlı olan şey oluyor. Öbür türlü kendi kendini zora sokuyorsun. Bu defa bir, evlenenler için zorlanma oluyor. İki, diğer insanlar da evlilikte bu defa şey duymaya kalkıyor. Kaygı duymaya başlıyor. Yani bu kadar yükü nasıl kaldırırım diye yani.
Hocam o zaman şöyle, yani insanların evliliğe hazırlanması lazım. Evlilikte bazı sıkıntılı zamanlar da olacak. Hastalıklar olacak. Yani siz sağlamsınız. Eşiniz hasta olabilir. Tabii bunlara da hazır olmak gerekiyor. Belki hocam bunun bir yolu da çocuklarımızı daha gençken evlilik sorumluluğunu taşıyacak şekilde yetiştirmek.
Evet, yani o işte bencil yetiştirmek en büyük sorun oluyor. Narsist yetiştirmek, çocuğun her istediğini yapmak. Çocuk artık paylaşmayı, dayanışmayı öğrenemiyor. Yani aslında daha başta belli oluyor yani. Başladığı noktaya geliyor.
Yakın zamanda kaybettiğimiz bir, Allah olsun, güzel bir insan. İsmini vermeyeyim madem hocam. Torunlarına harçlık verip gidip bununla eve portakal alacaksınız. Gidip bununla annenize hediye alacaksınız. Hocam yani evin hizmetçileri de var. Çocuğun gidip pazardan bir kilo portakal almasına ihtiyaç yok esasında.
Yok.
Ama çocuğu eğitiyor. Git diyor karşı fırından ekmek al gel. Evvelden hocam kömür vardı. Kömür taşırdık evlerimize. Hadi git bir kova kömür getir. Şimdi hocam yani kızımıza, hadi kızım git misafirlere bir kahve pişir, Türk kahvesi. Hadi bir kek yap.
Evet.
Geçen küçük bir kız çocuğu, yine bu ailenin çocuğu, 7 yaşlarında bizim eve gelirse kek yapayım dedi. O kadar hoşuma gitti ki.
Maşallah.
7-8 yaşında bir çocuk
kek yapıyor.
Size kek yapayım hocam diyor.
He.
Yani bayıldım hocam ya tek kelimeyle. Şimdi çocuklarımızı ufak yaştan itibaren sorumlu yetiştirmek. Bazen bu konuda hocam biz şeye kaçıyoruz. Yani çocuklarımız çok korumacı davranıyoruz. Kızımız 20 yaşına gelmiş, oğlumuz 20 yaşına gelmiş. Daha bakkaldan bir şey almamış, bir çorba
yemek
pişirmeyi
yapmamış,
bilmiyor.
Evet.
Ütü yapmayı bilmiyor hocam. Yani bu konuda da bir sıkıntı yaşıyoruz sanki.
Evet, yani zamanında öğretince öğretebiliyorsunuz. Ama diyelim ki küçükken çocuğun mutfağa girmesine, hamurlarla, meyvelerle oynamasına izin vermedin mi, uzak tuttun mu, zamanla sen istesen bile onu mutfağa sokamıyorsun yani. Çocuk bir de mesela babayı da görmeli mutfakta. Sadece anneyi değil, babanın da katkısı olmalı. İlla ha, babanın ki katkısı daha az olabilir ama bir şekilde katkısı olmalı. Çünkü hani her ikisinin de yani bir mutfak kültürü aşılamak lazım yani.
Şöyle diyelim hocam, buradan erkek dinleyicilerimize özellikle, kılıbık olmak suç değil. Çünkü Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hocam hamur karmış, ev
evet.
süpürmüş, yırtıkları dikmiş. Yani ev işinde yardımcı olmuş
evet.
hocam. Şimdi hocam hakikaten yani dedik ya katlanamamak. Şimdi evlendiniz, çocuk da oldu. Hanımefendi çocuğu avutuyor, emziriyor, onunla uğraşıyor. Evin adamı da bana yemek getir hanım diye hocam bir de kızıyor hanıma şimdi. Hocam olur mu böyle şey Allah aşkına? Geçen bir yer duydum, çok üzüldüm. Hanımefendinin çocuğu oluyor. Ya ben bu adamı ne yapacağım şimdi diyor kocasıyla alakalı. Önceden yemeğini getiriyordum, çayını getiriyordum. Şimdi diyor çocuk oldu. Tabii ister istemez çocuğun devamlı bakıma ihtiyacı var.
Evet.
Adam da hiç taviz vermiyor. Eski hizmeti istiyor hocam. Bunlar çok yanlış.
Kesinlikle yanlış. Bir de hele günümüzde artık kadınların da pek çoğu aynı zamanda iş hayatında. Diyelim ki doktorluk yapıyor, öğretmenlik yapıyor, avukatlık yapıyor veya gönüllü projelerde, sivil toplum kuruluşlarında görev alıyor. Şimdi şeye bakarak, annesinin verdiği hizmete bakarak kendi işini değerlendirirse bu yanlış olur yani.
Eyvallah. O yüzden hocam o zaman yani evlendiğimiz zaman birazcık başkasının yükünü çekmeye hazır olalım. Efendim böyle hep hazır hizmet beklemeyelim diyelim hocam. Oradan hocam geçiyoruz üçüncü bir afete.
Evet.
Bu da aile efradına mal toplamak, topladığı malı onlar için yığmak, evlat çokluğu ile övünmek gibi şeylerdir. Şimdi hocam bazı yerlerde de hakikaten bu Anadolu'da falan çok oluyor. Evladıma ev alayım, apartman alayım, dükkanlar alayım, tarlasını, bağını, bahçesini hazırlayayım, oğluma bir araba alayım. Bu hocam biraz insanları maneviyattan alıkoyuyor, hayatı yaşamaktan alıkoyuyor. Hani evet. Hocam bize çok vardır. İşte dini bir vecibesi var. Hacca gidecek, parası da var. Bir oğlumu evlensin. Bir tatile gidecek. Ya onu da yapmıyor. Evet. Hocam bizde böyle bir kendimizi çok fazla bir aile için yıpratma şeyi de var. Hani hiç ilgisizlik de kötü.
O aslında biraz da sanki şeyden kaynaklı hocam. Yani çocuklar üzerinde hükümranlık arzusu. Yani bak ben siz onların kendi ayakları üzerinde durmasından daha fazla onlara her şeyi hazır vermek istiyor ya. Bunlar her zaman benim şeyim olsun yani çocuğum büyümesin, bağımsız olmasın.
Orası da var hocam bir de hani zamanı ötelemek. Hep böyle yaşayacağımız güzellikleri ertelemek de var.
O çok yaygın dediğiniz gibi.
Çocuğun
yani
evlenmesine, çocuğun askerliğine hayatını fixlemiş hocam. Çocuğum askere gidip gelmeden ben işte tatile çıkamam mesela. Çocuk evlenecek işte baklanacak onu yapmadan şunu yapamam. Halbuki hocam yani mal biriktirmeye çok gerek var mı? Şimdi hocam özellikle ben şunu söylüyorum. Bugün modern hayatta yani insanlar daha elhamdülillah maddi imkanlarımız artıyor. Mesela hocam Avrupa'da tam tersi var biliyor musunuz? Avrupa'da hiçbir insanın ne kadar parası olursa olsun bankaya hiç birikim yapmazlar. Çocuğuma daire alayım diye bir şey hayatta olmaz. Tamamen bu sene tatil nereye gitsek? Günübirlik yaşam. Hatta hocam şu Fransa'daki olaylarla alakalı ben bir Fransa'da yaşayan Türk'e sordum da.
Sarıyer'i isyanı.
Nedir bunun sebebi? Ya diyor Fransızlar günübirlik yaşar. Bugün kazandığın bugün yer. Ufacık bir vergi arttığı zaman.
Hemen hissediyor.
Hemen bunu hisseder. Çünkü biz Türkler mesela maşallah en kötü aile bile 3-5 aylık, 3-5 yıllık birikimi vardır bir yerlerde. Biz çok etkilenmiyoruz. Hemencecik o ekstra yağlarımız hani vücut nasıl yağları yakıyor ya. O birikimlerimizi yastık altını kullanıyoruz. Halbuki batılı kafasında diyor ki bu devletin sorunu. Ben diyor bugünü kurtarırım.
Öbürü şey yapar.
10 gün sonrası devlet düşünmeli. Şimdi hocam böyle ufacık bir zamlarda falan anında toplum harekete geçiyor. İsyan dalgasına giriyorlar. Bence bu manada yani bizimki biraz aşırı ama bazen faydası da var demek ki hocam. Şimdi hocam Türkiye'de ekonomik darboğazda oluyor mesela. Elhamdülillah bir şekilde herkes gemisini
yürütüyor.
Yani birazcık takısı varmış, birazcık tarlası varmış. İşte efendim deposunda 10 çuval, 3 çuval köylü için söylüyorum unu var. Darboğazları hocam atlatıyor.
Ama mesela Güney Amerika kriz yaşadığında ülkeleri yani yenmeyecek hayvanları da yemeye başladılar yani. Yani onların kültüründe de yenmeyecek olanları yediler. Çünkü bu bizdeki yardımlaşma ve dayanışma o kadar orada olmadığı için. Bir de sizin dediğiniz işte ihtiyat olarak ayırdığı şeyler olmadığı için. Günübirlik gittiği için.
Yani o zaman hocam demek ki çoluğa çocuğa ben şunu söylüyorum. Bizim vazifemiz hocam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bir babanın vazifesi evladına iyi eğitim ve terbiye vermektir. Önce İslam ahlakı. Sağlam bir çocuğu terbiye verdiniz. Helal haram biliyor. Çalışmanın gerektiğini biliyor. Bu çocuk zaten çalışır. Hatta hocam şöyle bir şey de var. Her geçen gün yeni nesiller eskisinden daha çok kazanıyor. Hocam siz muhtemelen babanızdan çok daha fazla kazanıyorsunuz.
Evet.
Belki sizin oğlanlarınız, çocuklarınız, kızlarınız sizden daha fazla kazanacak. Öyle bir gelişme de var.
O yüzden, var ama ne oluyor işte bencillik olunca mesela bereketi olmuyor.
O ayrı bir şey. Yani çok kaygılanıp da hayatı dondurmaya,
evet, yaşanmaz yani hale. Aman ne olacak diye bu kadar aşırı düşünmeye anlam yok. Yani onun hayattaki problemleri çözecek şekilde eğitmek daha anlamlı bir şey. Yoksa onun bütün problemleri biz çözeceksek o ne yapacak ki o zaman? Yani
evini alayım, arabasını alayım, işini hazırlayayım, ona iş kurayım. O zaman zaten hocam kıymet de bilmiyor. O da ayrı
tabii,
bir şey.
Tabii.
Yani o araba onun için bir bardak su gibi geliyor. Ona hazırladığınız güzel ev sanki bir çift ayakkabı kadar ucuz geliyor ona. Yarın satmaya da kalkıyor icabında en ufak bir darboğazda. O yüzden hocam şimdi İmam Gazali bütün bize 3-5 haftadır hocam devam ediyoruz. Önce faydalarını, teşviklerini söyledi. Şimdi sonra hocam zararlarını söyledi. Zarar demeyelim de evlilikten dolayı riskleri, ortaya çıkacak riskler diyelim. İşte bir insan helalken rızkı harama çeviriyor. Rüşvet almaya başlıyor. Geçimsiz bir adam katlanmadığı için boşanma ortaya çıkabiliyor. Veya aşırı şekilde kendini çoluk çocuğuna, ailesine adayıp
evet.
Kendini hocam hayatını yaşayamıyor. İşte kızıma efendim araba alacağım, oğluma düğün yapacağım, hanıma takı yapacağım derken hocam
evet.
Adamın hayatı tamamen böyle bir ibadetten uzak, tefekkürden uzak, kendi şahsi kendine karşı işte spor yapmamış, yani şöyle bir zaman zaman gidip kafasını dinlendirmemiş bir yerde evet. 30 sene hiç tatil yapmamış mesela. Bu da hocam
yani ayrı bir zulüm. Böyle bir iş makinesine dönüşüyor. O zaman robottan bir iş makinesinden ne farkın olacak yani? Sizin dediğiniz gibi benim de rastlamıştım. Yani adam diyor ki ben bu dükkanı açtım açalı diyor. Tek bir pazar günü dahi tatil yapmış değilim diyor. Ve sabahın gelip köründe açıyorum. Akşamın geç vaktinde. Nasıl şey diyorsun? Her şeyi başkalarına yaptırıyor yani.
Ya hocam şimdi bu tür insanların bir de şurası oluyor. Ya ben çocuğum için çalışıyorum, ona biriktiriyorum diyor ama çocuğunla vakit harcayamıyor. Esas hocam bir kötü tarafı da var. Hani bazı anne babalar düşünüyorlar ki yani benim oğlumun tek ihtiyacı vardır, o da maddidir. Evet. Ona ev, araba alırsam hayatı tamam, harika olacak. Hiç alakası yok. Çocuk senin onunla oynamana, onunla beraber parkta efendim işte tavşan, kedi kovalamana, ne bileyim evet. Bir top tetmene, bir uçurtma da çocuğuna ihtiyacı var.
Aslında esas ihtiyacı o. Yani aslında belki de onları vermediği için bir tür telafi olarak düşünüyor. Şimdi bakıyorsunuz mesela anne baba çocuğuyla yeterince ilgilenemiyor. Şey veriyor.
Oyuncak
koleje
alıyor.
Veriyor. Özel okula veriyor. Bakıyorsun özel okuldan şöyle talepleri başlıyor. Yani anne babanın ancak anne babanın yapabileceği şeyleri kolejden istemeye başlıyor.
Yani
aslında o parayı üstü örtülü olarak şey için veriyor kolej parasına. Yani sen benim yerine anne baba ya o zaman sen buna dadı tut yani.
Ve evlenme madem bu çocuğu bu kadar ihmal edeceksin.
Yani şey oluyor bir tür biyolojik anne oluyor biyolojik baba. Tamam çocuğun doğmasında rolün olmuş ama o yetişmesinde kadar. Bir rolün olmamış yani.
O yüzden hocam bu konuyu ben çok önemsiyorum. Biz Türk milleti biraz bazen yani bir kısım insan hocam burada yani sözümüz meclisten dışarıya adam içkiyle şeyle vaktini geçiriyor. Ailesiyle bir alakası yok. Çocukların eğitiminle bir alakası yok. O çok kötü bir şey. Bir de aşırı bir uç. Aman çocuğum, aman ailem, aman işte kızım, oğlum derken aşırı
kendini
şekilde
heba edip,
kendini heba edip kendini bitiren tipler var. Yani adam evet. 10 sene geçmiş dediğiniz gibi dükkanından bir hafta sonu yandaki bir kasabaya, bir tarihsel mekana, bir ibadet için bir umreye
evet.
Hacca gitmemiş. Bir eşin dostunu çağırıp bir akşam yemeği yememiş işten güçten dolayı. Hocam ben bunlara açıkçası acıyorum yani. Bunlar da varken yokluk çekenler.
Evet. Kendi kendini yoksunlaştırıyor yani. Kendi hayatını, o zenginliği, o çeşitliliği, o heyecanı kaybediyor. Sonra ortaya şey çıkıyor yani ruhsuz bir insan tipi çıkıyor yani.
Eyvallah. Şimdi hocam neticeye geldik. İmam Gazali diyor ki evlilikle alakalı insanlar hocam oturacak diyor. Bu efendim şeyi düşünecek. Yani riskler mi fazla? Fayda tarafı mı fazla? Yani bir evlendiniz kesin yani rüşvetti, haramdı, işte gayrimeşru işler yapmak zorunda kalacaksınız. Evlenme diyor. Veya o şartları sağlayabileceğim bir yere git. Başka bir şey adam imkanı yerinde kazancı yerinde işi var gücü var eğitimi var cinsel tatmine ihtiyacı da var bu da bekar geziyor herkes de hocam kendi durumunu değerlendirsin
evet.
Tabii istişare etsin belki tek başımıza bunu değerlendirmek de mümkün değil işte belki bir çocuk evlenme çağına gelince 25 yaşlarda annesinden babasından tanışarak arkadaşlarına hatta hocam belki keşke belediyemizin bedava böyle şey yapacak.
Bazı belediyelerin böyle psikolojik danışmanlık hizmetleri var. Onun içerisinde aile danışmanları da var. Yani bu anlamda eskisi kadar şey yok. Sıkıntı çekmez insanlar şey etmek istedikten sonra bu konuda danışmak, bilgi almak istedikten sonra yani.
Keşke hocam belediyelerimiz işte bazı imamlarımız eğitilse hem dini açıdan onlar cevap verse. Psikologlarımız işte değişik şeyler eğitilip. Burada hakikaten gençlerimize güzel destek versek. Bak kardeşim sen şöyle bir evlilik yap. Mesela diyelim ki çok iyi bir kazancın var. Tamam sen şimdi ama şu ihtiyaçlarını da gider.
Evet.
Bu işin eğitimini al. Başka bir kardeşimizin maddi durumu çok zayıf. Bak sen bu durumla evlenirsen sıkıntı yaşarsın. seni işte daha farklı bir yere, bölgeye gönderelim. Hı hı. Bunun terapisini de hocam belki vermek lazım diye düşünüyorum.
Tabii yani şey, yeni bir alan oluştu hocam, siz de bilirsiniz. Hatta kongrelerine katıldınız sanıyorum. Manevi danışmanlık.
Eyvallah hocam.
Manevi danışmanlık mesela Diyanet eksenli olarak, ilahiyat eksenli olarak yürüyor ama dar anlamda sadece böyle fıkıh konularla sınırlı değil. Yani işte dinle hayat arasındaki o dengeyi oluştururken karşılaştığı insani problemleri de ele alıyor. Şimdi diyelim ki evlilik dediğimiz olayın bir dini tarafı var elbette ama bunun insani tarafı da var. Yaşamsal tarafı da var. Dolayısıyla
zaten hocam kaç haftadır bunları tartıştık.
Onları konuşuyoruz.
Konulara girmişiz zaten.
Dolayısıyla bu konularda da insanların hakikaten yani manevi danışmanlık o anlamda ben yararlı bir şey olduğunu, bir de din ile psikoloji, din ile sosyoloji kesişim kümesinde olması da katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar hepinize Allah'a ısmarladık efendim.